Gündem dışından merhaba. Bugün aslında bir anlamda gündemi izleyen ama gündeme daha geniş perspektiften bakmaya çalışan bir yayın yapmaya çalışacağım. Buradan da amacım dış politikanın bizlere hep söylendiği üzere uzmanlara, hariciyecilere, üst düzey bürokratlara, işte çok kısıtlı sayıdaki akademisyen ve uzman yazar ve Türkiye'de yok ama belki de çok az var yahut diye düzelteyim. Çünkü EDAM var örneğin. Sivil toplum kuruluşuna ait bir egzersiz, bir alıştırma, bir etkinlik midir? Yoksa öyle değil midir? Bazı sabitler var mıdır? Ve bu bağlamda da, bu sorular bağlamında da muhalefetin şimdiden dış politika konusuna kafa yorması gerekmez mi? Bunları konuşmak istiyorum. Ama bunları konuşurken bazen daha önce birkaç yayınımda buna değinmiştim. Buna benzer yayınlar da yapmıştım. Tarih hızlanarak akıyor. Pek çok gelişme aynı kısa döneme sıkışıyor. İlginç oluyor bu konuları izleyenler açısından. Diğer taraftan da tabii dünya Türkiye'nin etrafında dönmüyor. Dünyada olup biten her şey bize anlatıldığı gibi mutlak şekilde Türkiye'nin onun içinde yer alması gereken olaylar değil. Ayrıca bunlar üzerinde Türkiye'nin de bir etkisi olacak da değil. Ayrıca belki de en önemlisi Türkiye'nin zaten her konuya, her olan bitene de balıklama dalmasına da gerek yok. Biraz da bundan dolayı son dönemdeki birkaç çarpıcı gelişmeyi peş peşe sıralamak istiyorum. Şöyle isterseniz ekonomik bir iki gelişmeden bahsedersek. Mısır'da Abdülfettah Sisi, işte hani bir dönem darbeci general denilen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, takip etmişsinizdir. Mevcut başkent, tarihsel başkent Kahire'nin şöyle 40 kilometre kadar doğusuna sıfırdan yeni bir başkent inşa ettiriyor. Belki anımsarsınız işte 50'li yılların ortasında Brezilya'nın örneğin başkentinin işte Brasilya'nın kuruluş öyküsünü. Orada belki bir zorunluluk vardı. Burada aslında Kahire'den kaçmak amaç. Fakat sıfırdan her şeyle yeni bir kent orada inşa ediliyor. Ve Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri iyi olmadığı için hani tuhaf tecelli. Çünkü biliyorsunuz biz yurt dışında yatırım deyince aslında oralara gidip inşaat şirketlerinin ihale kazanmasını söyleriz. Ve şununla da hep övünürüz. Bir, işte dünyada en fazla iş yapan diyelim ilk 100 müteahhitlik firması içinde şu kadar firmamız var. Buna karşılık mimari, tasarım, mühendislik, denetim anlamındaysa hiç aslında Türkiye yok. Bir anlamda hammaliyesini Türkiye yapar, ekmeğini başkası yerde denebilir. Aynı şekilde tabii devletten en fazla iş alan 4-5 adını hepinizin çok iyi bildiğiniz şirket de Türkiye'de. İşte Türkiye böylece bu Kahire'nin doğusunda inşa edilen ve muhtemelen aslında Mısır ekonomisini iflasa sürükleyecek olan anlamsız, neden anlamsız? Çünkü hani Kahire'yi düzeltmek yerine bunu bırakalım, yeni bir şehir sıfırdan kuralım. Bu tipik bir tek adam rüyası. Ama yine de orada müthiş bir inşaat faaliyeti var ve Türkiye bunun dışında kalmış durumda. İnşaattan devam edelim. Bir başka gelişme, Evergrande adlı büyük Çin firması iflasını ilan etmiş durumda. Çin hükümeti muhtemelen buna izin vermeyecek. Dünyada konut talebi patlamış durumda. Komşumuz Irak'ta durum böyle. Özellikle Çin'de de malum işte nüfus artıyor, Çin zenginleşiyor. Özgürlüksüz bir şekilde üçüncü yol adı altında tipik bir tek adam otoriter rejimle zenginleşiyor kendine göre. Zenginleştikçe konut talebi artıyor. Ve işte bir görüntü geçtiğimiz günlerde yine Yunan eyaletinde büyük devasa yapılmış konut bloklarının 10 yıla yakın zamandır boş kalmaları nedeniyle yıkılması olmuştu. Bir diğer haber bu Evergrande şirketinin iflas etmesi. Evergrande'in zararı ne kadar biliyor musunuz? 259 milyar euro. Yani bu nedir? Aslında Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bir ülkenin gayri safi milli hasılası gibi bir rakam bu. Bu da bize aslında işte inşaata yatırımın, ekonomik büyümenin inşaatla bağlantılı olmasının yahut Çin'de çok yakından izleyeceğimiz üzere bu ebattaki, bu boyutlardaki şirketlerin devlet tarafından kurtarılmadığı takdirde bir kara delik gibi sanki işte bir lavabonun ortasındaki deliği düşünebilirsiniz. Onun gibi etrafında bir anafor yaratarak bütün ekonomiyi peşinden sürüklemesi. Şimdi bu iki inşaat konusuna değindim Mısır ve Çin'den ve ekonomik bağlamda Türkiye'nin nereye gittiği ve Türkiye'nin dış ilişkilerinin bu tür konularda Mısır bağlamında onun önüne nasıl set çektiğine değindim. Bir başka konuya değinelim. Yine geçtiğimiz günlerde bundan bir 10-11 gün kadar önce Gine Konakri'de işte 3 Gine var malum. Bu Gine Konakri, başkenti Konakri olan eski Fransa sömürgesi. Hemen kuzeyindeki küçük komşusu Gine Bissau eski Portekiz sömürgesi. Daha güneyinde komşusu olmayan, Kamerun'un da daha güneyinde olan işte Ekvator Ginesi de eski İspanya sömürgesi. Her neyse Gine'de bir darbe oldu. Bu son dönemde dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Afrika'nın orta bölgesinde, Sahel ülkelerinde, Sahel'in 5 ülkesinde ve daha güneyde darbeler çoğaldı. Gri alanlar çoğaldı. Buna bir yazımda Gazete Duvar'da değindim. Her neyse acaba bu Fransa'da lejyonerlik yapıp gelip özel kuvvetlerin başına geçmiş Albay Dumbayon'un arkasında kim var diye de bu konuları izleyenler sordu. Şimdi hemen onun yanında Mali'de ki bütün bu ülkelerde işte 15 bin mevcuduyla kalıcı bir Barkan harekatı var. Şimdi adı Takuba oluyor. Daha önce adı Serval'di Fransa'nın. Orada Mali'de darbe yapan Albay Goita'nın Rus Wagner firmasıyla anlaştığı ve Wagner'in Mali'ye 1000 kadar bir askeri varlık konuşlandıracağı öğrenildi. Bu konu henüz tam olarak sonuçlanmadı ama bu duyuruldu. Ve bu konuda da Fransa'nın endişe duyduğu açıklandı. Şimdi bu tabii kendi arkasında zaten arka bahçesinde diyelim. Barkan harekatını yaparken Albay Goita darbesini engelleyemeyen Fransa, üzerine bir de Mali'yi Rusya'ya kaptıran ve tümüyle o yürüttüğü terörle mücadele operasyonu adı altındaki harekatın boşa düştüğünü gösteren bir gelişme. Ayrıca diğer tarafta yine biraz daha güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de Wagner faaliyet gösteriyor. Oraya da girmiş durumda. Daha da doğuya doğru ilerlersek, yine bu Sahel'in 5 ülkesinin işte Burkina Faso'da ve Nijer'de seçim yapıldı. Seçim yapılması aslında biraz işlerin Fransa'nın istediği gibi ya da Batı'nın istediği gibi gittiğine alamet. Ancak daha da doğuya gidersek yine Nijer'de, Çat'ta düzeltiyorum, Çat'ta da İdris Deby'nin çatışmada öldürülmesinin ardından oğlunun Albay Deby'nin onun yerine geçtiğini ve buna da Fransa'nın destek olduğunu, bu defa demokrasiyi falan hiçe sayarak işte Albay Deby'nin onun yerine geçmesine destek olduğunu görüyoruz. Yani demek istediğim şu, Rusya'nın buralarda ihtirasları var. Zaten açık açık bu Wagner denilen ve varlığı Rusya tarafından, Putin tarafından kabul edilmeyen şirketin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda Afrika'nın çeşitli köşelerinde ve Venezuela'da faaliyet gösterdiği ve tabii hemen komşumuz Suriye'de faaliyet gösterdiği açık ve Wagner Rusya'nın çıkarları doğrultusunda bütün bu ülkelerdeki yeraltı zenginlikleri üzerinde de Rusya'nın hak iddia etmesini, bunlarla sözleşme yapmasını olumlu koşullarda sağlıyor. Aynı şekilde Çin de asker konuşlandırmadan başka şekilde arka yollardan girip öyle anlaşmalar yapıyor ki kredi veriyor örneğin. Kredi borcu zamanında ödenmezse tam anlamıyla işte çökmek deniyor ya son zamanlarda. Burada belli madenlerin üzerine çöküyor. İşte o Rusya, o Putin geçtiğimiz gün Esad'ı da, Beşar Esad'ı da Moskova'da ağırladı. Ve onunla neredeyse eş zamanlı olarak da İdlib'de bir türlü adı Türkiye'den, işte Türkiye'de cihatçı örgüt olarak kurulamayan bir takım El-Kaide türevi, IŞİD türevi örgüt tarafından 3 askerimiz de şehit edildi. Herhalde bu İdlib'de olup biten, oradaki aslında ATGM'leri tank savar güdümlü füzeleri toplamak Rusya'nın işi olduğuna göre Rusya tarafından da bize verilmiş bir mesaj olarak herhalde okumalı diye düşünürüm. Aynı zamanda bir başka gelişme, Türkiye biliyorsunuz Afganistan'da kalmak için çok çaba sarf etti. Taliban'la inanç birliği içinde olduğunu dahi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan iddia edebildi. Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a kadar gidip, oysa Taliban'ı yaratan Pakistan, Afganistan'da kalma konusunda çaba gösterdi. Şimdi Taliban başa geçtikten sonra iki isim, hem öldürülen zamanında Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup Ömer Savunma Bakanı olmuştu, hem de kellesine deyim yerindeyse 5 milyon dolar ödül koyduğu ABD'nin, Siraç Hakkani de şu meşhur Hakkani şebekesinin başı bileceksiniz. Siraç Hakkani de işte İçişleri Bakanı oldu. Şimdi bu iki radikal diyelim, isim artık Taliban'ın da radikali ne kadar olursa, bunların Doha'daki anlaşmayı yapan Molla Baradar ve işte hükümetin başına geçen Akunzade, İmam Akunzade karşısında bir ağırlık oluşturduğu, hatta Taliban içindeki çatışmanın şimdiden başladığı, hatta Molla Baradar'ın birkaç gün önce öldürüldüğü dahi söyleniyor. Yani işte bu tür örgütlerde bir yönetim iddiası ortaya konulduğunda, işin başına geçer geçmez aslında eli silah tutan kim varsa ve en radikal görüşte olan kim varsa o tepede kalabiliyor. Böylece Afganistan Pakistan'a dahi yar olmayacak gibi duruyor. Bu arada Arap Ligi'nden biliyorsunuz Türkiye'ye karşı bir açıklama yapıldı. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye'nin işte çeşitli Arap ülkelerindeki Suriye, Libya, Katar gibi askeri varlığını kınadı ve bunu da tipik bir şekilde Dışişleri Bakanlığı yok hükmündedir diye yanıtladı. Bu arada bir gelişme daha var. Lübnan iflas etti biliyorsunuz. Lübnan'da yeni bir hükümet kuruldu Necip Mikati Başbakanlığında. Tam o olmadan önce de bir Lübnan heyeti, işte Dürzi milletvekili, daha önce bakanlıkta yapan Talal Aslan başkanlığında Şam'a gitti ve Şam üzerinden, Suriye üzerinden hem Mısır doğalgazının hem Ürdün elektriğinin Lübnan'a gelebilmesinin yolu açıldı. Ve buna da Lübnan'ı ayakta tutmak adına Suriye'yi yaptırımlara boğmuş olan ABD eyvallah dedi, yeşil ışık yaktı. Yine dönelim Milli Savunma Bakanı Akar'ın bu defa, ve oradan da artık şu dış politika konusuna gelelim. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hürriyet'ten Sedat Ergin'e yaptığı açıklamalarda ABD'nin Orta Doğu'da Türkiye'ye muhtaç olduğunu neredeyse vurguladığı görülüyor. ABD'nin Orta Doğu'da, geniş Orta Doğu'da Türkiye ile çalışmak zorunda olduğu görülüyor. Olduğu görüldüğünü daha doğrusu Akar iddia ediyor. Bu iddialarının Washington'da hiçbir karşılığı yok. İşte S-400 ikinci partinin de alınabileceğini ama pahalı da olsa Patriot füzesi de alınabileceği gibi gerçekten akla zarar iddialarda bulunuyor. Sanki bunların hiç Washington'da karşılığı yokmuş ve Washington Türkiye'ye mecburmuş gibi bir tutum içinde görülüyor Milli Savunma Bakanı Akar. Bunun iç tüketime yönelik olduğu bence açık. Zira işte o açıklamaların hemen bir gün ardından belki ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı da gidip Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı olan Mazlum Abdi'yi ziyaret etti ve desteklerinin süreceğini belirtti. Şimdi böyle olup bitenleri biraz bulamaç gibi bir arada sizlere saydım. Aslında bunların arasından şöyle işaret parmağınızı koyup bir hat da takip edebilirsiniz. Söylemek istediğim şu, Türkiye'nin bazı sabitleri var. Bir kere nedir? En malumu İlam olandan başlayalım. Haritayı önünüze açtığınızda Türkiye'nin işte Akdeniz'e uzanan bir yarımada olduğunu görürsünüz. Ayrıca bu güzel toprak parçası dünyadaki uluslararası yasa dışı narkotik ticareti hattının üzerinde, deprem fayının üzerinde bulunuyor. İşte iklim krizinin daha da riski ağırlaştırdığı Akdeniz yangın havzasında ya da Akdeniz havzasındaki yangın hattının da üzerinde bulunuyor. Yani bu yıl korkunç orman yangınları gördük, seneye yine göreceğiz demek ve bundan sonraki senelerde hep bunlarla birlikte olacağız da demek. Aynı şekilde düzensiz göç hattının üzerinde de Türkiye bulunuyor. İşte narkotik, düzensiz göç, deprem ve yangın. Bu dört tane de sabitimiz var, oluştu belki işte son 10 yıllarda. Tabii deprem fay hattının tarihi yok bile denebilir. Şimdi aynı zamanda jeopolitik denilen açıdan bakarsak da hem zengin kuzey ile fakir güney arasında, doğuyla batı arasında, yine yani bir tarafa Çin'i, Rusya'yı koyarsak, bir tarafa batıyı koyarsak, bu iki alemin arasında ya da demokrasilerle tek adam rejimlerinin ortasında bir yerde duruyor. Bir taraftan da İslam aleminin batıya en yakın ucu denilebilir yahut Hristiyan aleminin sona erdiği yer denilebilir. Tabii ki Türkiye'nin laik bir cumhuriyet olduğu hatırda tutularak. Ayrıca yine sabitler, 1952'den beri Türkiye NATO'nun üyesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi ve Avrupa Birliği'nin de artık kağıt üstünde kaldığı ortaya çıksa da adayı. Ama o adaylığın getirdiği de bazı tabii zorunluluklar var. Şimdi böyle bir ülkede başa geçtiğiniz zaman hem bu sabitleri alt alta bir kağıda yazmanız gerekir, hem de gücünüzü tartmanız gerekir ve kendinize yalan söylememeniz gerekir. Örneğin Merkez Bankası rezervleriniz eksiye düşmüşse, siz bunu her ne kadar artı işte 110 küsur milyar dolar diye açıklasanız da bu gerçeği siz bildiğiniz için ona göre hareket etmeniz gerekir. Ya da eğer ordunuzun modernizasyonu, hava kuvvetleriniz F-35'e bağlıysa, omurgası buysa ve bu F-35 bir şebeke içinde diğer NATO ülkeleriyle birlikte hareket edecekse, gidip o zaman S-400 alıp da F-35 programından kendinizi attırtmazsınız. Tek başına hiçbir ülke, bırakın Türkiye'yi bir tarafa, Avrupa'nın zengin ülkeleri dahi ellerini cebine atmak istemiyorlar ve bu bakımdan NATO'yu zorunlu görüyorlar. Türkiye'nin de bu gerçeği görüp NATO içinde hareket etmesi gerekir. Aslında ediyor da, işte Baltık cephesinde yapılan harekatlara katılması, Polonya hava sahasını koruması, Karadeniz'deki harekatlara katılması hep gönüllü biçimde NATO'nun içindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Ama bir taraftan da tamamen tutarsız, yukarıda saydığım, daha önce saydığım adımları da atabiliyor. Bu gücü bilmeden, Türkiye'nin hangi aleme ait olduğunu bilmeden, hangi sözleşmelerin, anlaşmaların altında imzası olduğunu bilmeden, hangi ittifakların tam üyesi olduğunu yadsıyarak bir anlamlı, tutarlı dış politika kurmaya gerek yok. İmkan yok, daha doğrusu olanak yok. NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, AGİT'in, işte Avrupa Konseyi'nin alternatifi tırnak içinde, işte İslam Konseyi Örgütü, Arap Ligi falan değil, olamaz da zaten. Türkiye'nin zaten ekonomisinin bağlığı olduğu yerler de belli. Bu bakımdan bütün bunları da yeni gelecek olan iktidarın dikkatle akılda tutması gerekiyor. Bir diğeri buradaki karar alma yapısı. Bunun içinde bir sivil ve bürokrat, asker dahil dengesi var mı yok mu? Yani seçilmişin mi dediği oluyor, bir siyasi talimat verip de yaptırabiliyor mu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hariciye, Milli İstihbarat Teşkilatı'na? Yoksa liyakat adı altında, muhalefetin kullandığı şekilde oradaki bürokratların dediğinin altına imza atmakla, onlara sadece onaylanmıştır diye bir damga basmakla mı yetinecek? İktidar değiştiğinde, demokratik muhalefet bu işlerin başına geçtiğinde, yani Milli Savunma Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın. Bütün bunlar bence Türkiye'nin yöneliminin, kimlik sorununun da aslında dışa vurulduğu alanlar. Oysa bir yönelim, kimlik sorunu yok. Bunlar hep yapay tercihler. Türkiye bir laik cumhuriyet. Dış politikada en azından nereye ne yapacağı belli. Afrika'daki örnekleri, işte Kahire'deki inşaatı yahut Çin'de batan o dev Evergrande adlı inşaat şirketini neden andın peki derseniz, o da şunun için. Buralarda bu büyük devletlerle Türkiye'nin aşık atmaya çalışmasına da gerek yok. Böyle bir rüyanın peşinde, hülyaların peşinde koşarak her masada biz de varız diye, dünyanın her köşesindeki çatışmada bir taraf tutarak, dünyanın her köşesinde bir yerlerden işte siyasi ekmek içeriye çıkarmaya çalışarak dış politika yönetilmez. Evet, Türkiye şirketleri dünyanın her tarafında olabilirler. İnşaat şirketleri olabilir, başka şirketleri, ticaret şirketleri olabilir. Türkiye'nin televizyonları buralarda izlenebilir. Bütün buralardan Türk Hava Yolları uçuşlarıyla işte turistler Türkiye'ye gelebilir. Bunlar tamam. Körfez sermayesi gelebilir, hani paranın rengi yoktur diye. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye sermaye gelebilir. Ama buna karşılık, bunun anlamı bütün bu ülkelerde Türkiye'nin bir büyükelçilik açması ve tutup da işte Fransa ile, Rusya ile, Çin ile aşık atmaya kalkması demek olmamalıdır. Bunun maliyeti çok yüksek olur. İşte saydığım durumlardan ötürü de Türkiye'nin öncelikleri arasında böyle hülyaların peşinde koşmak, böyle serüvenlere atılmak olmamalıdır. Bu resmi çok daha yakına çekersek, bugünkü gazete duvar yazımında belirttiğim üzere İyi Parti ve CHP'nin özellikle şu deniz aşırı ve hemen sınır ötemizdeki Suriye ve Irak'taki kalıcılaşıp derinleşip genişleyen askeri harekatlarında akıbetini, bunların ne olursa sona ereceğini yahut siyasi talimatla doğrudan mı sona erdirileceğini, hangi taraflarla, hangi müzakereler sonucunda, hangi koşullar oluştuğunda sona ereceğini de şimdiden bence çok iyi düşünmesi gerekir. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya çarşamba bir başka gündem dışı yayınında birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.